Ayrım 41.
Diğer bir deyişle kişinin etkileyici iletişime karşı nasıl direnebileceğini ve kendisininki ile sunulan tutum arasındaki çelişkinin yarattığı gerilimi tutumunu değiştirmeden nasıl giderebileceğini ele almamız gerekmektedir. Hedef, aç parantez dinleyici, kapa parantez, iletişime karşı nasıl direnir? İletişimi çürütme. Birey, kendi görüşünden farklı iletişimin savlarını çürütmeye çalışabilir. İletişimin içeriği ile bir tartışmaya girebilir ve kendisini kendi görüşünün daha iyi yönlere sahip olduğuna inandırma çabasına girebilir. Bu tartışma açık ya da örtülü, sözlü ya da sözsüz, hatta bilinçli ya da bilinçsiz olabilir. Hedef, iletişime karşı çıkabilir, kendi konumunu güçlendirecek kanıtlar ortaya koyabilir ve genel olarak iletişimin etkisini zayıflatabilmek için elinden geleni yapabilir. İletişimde sunulan görüşü çürütebilmesi ölçüsünde gerilimden kurtulacaktır. Kendi görüşüyle kaynağın sunduğu arasındaki farkın dinleyicide yarattığı gerilimin bu yolla azaltılmasındaki sorun iki yönlüdür. Oldukça tembel olan hedef ya da dinleyici genellikle daha uzman bir kaynakla karşı karşıyadır. Çoğu insan çoğu kez karmaşık görüşleri ayrıntılı olarak çözümlemek konusunda pek güdülenmemiştir. Dahası etkileyici iletişimler genellikle saf mantıksal temelde reddedilebilmeleri güç olacak biçimde hazırlanırlar. İletişim yazarları doğal olarak ellerinden geldiğince güçlü bir iletişim ortaya çıkarmaya çalışırlar ve kaynak genellikle konuştuğu ya da yazdığı konuda dinleyiciden daha bilgili ve hazırlıklıdır. Dolayısıyla kendisininkinden farklı olan görüşe karşı çıkmaya ve onu reddetmeye çalışma mantıklı bir çözüm yolu olmakla birlikte bu yolu seçmek genellikle pek kolay olmaz. Kaynağı kötüleme. Kendi görüşünden farklı bir iletişimle karşılaşan bir kişi, farkın yarattığı bilişsel çelişkiden kaynaklanan gerilimi, iletişim kaynağının güvenilirliği olmadığına ya da başka açılardan olumsuzluklarının bulunduğuna karar vererek azaltabilir. Eğer 8. bölümde anlatılan denge ve uygunluk kuramlarına bakacak olursak, olumsuz bir kaynakla anlaşmazlığa düşmenin tutarsız hiçbir yönünün olmadığını görürüz. Gerçekten insanların olumsuz kaynaklarla anlaşmamaları beklenir. Böylece kişi kaynağı olumsuz ya da verdiği bilginin güvenilemez olduğuna karar vererek sistemi dengeleyebilir ve gerilimi ortadan kaldırabilir. İletişim kaynağına karşı böylesi karşı koymalar politikada, resmi olmayan tartışmalarda, mahkemelerde ve karşıt görüşlerin çarpıştığı hemen her türlü karşılaşmada yaygındır. Savunma avukatı bir celsede tanığın sunduğu kanıtları geçersiz kılamadığı zaman onun güvenilirliğini sarsmaya çalışır. Sorunları tartışmayı göze alamayan politikacı rakibini komünistlik, faşistlik ya da başka olumsuz bir etiketle suçlar. Bu yöntem çok etkilidir. Çünkü yalnızca sunulan görüşten kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırmakla kalmaz. Ayrıca aynı karşıt görüş kaynağının gelecekte sunacağı bütün iletişimleri de daha zayıf hale getirir. Bir karşıt görüş kaynağı böylece güvenilemez hale getirildiğinde söylediği her şey daha az ağırlık taşımaya başlar. Dolayısıyla iletişimin kaynağına saldırma, farklı bir görüşün ortaya çıkardığı gerilimi azaltmanın etkili bir yoludur. İletişimi çarpıtma. İnsanların bazen uygulamaya koydukları diğer bir çelişki giderme yolu da kendi konumları ya da görüşleriyle arasındaki farkı azaltacak biçimde iletişimi çarpıtma ya da yanlış algılamadır. Sağlık İdaresi Başkanlığı, kanserin önemli nedenleri arasında olduğu ortaya çıkarılan sigaranın çok zararlı olduğunu söylemektedir. Bir sigara tiryakisi bu iletişimi yani mesajı okur ve sağlık idaresinin sigara kullanımında bir düşüş ya da azalma öğütlediğine fakat akciğer kanserine ilişkin kanıtların henüz bir yargıya varmaya yetecek düzeyde olmadığına karar verir. Bir tiryaki bunu okuduğu bir makaleyi belleğinde büyük ölçüde çarpıtarak ya da belki makalenin yalnızca bir bölümünü okuyup kalanını kafasında kendisi tamamlayarak yapabilir. Nasıl yaparsa yapsın sonuç değişmez. İletişim, yani makalede sunulan görüş, kendisininkinden daha az farklı ya da davranışıyla daha az çelişkili duruma gelir. Çelişkiyi azaltmada bir başka yol, gülünç duruma düşürecek biçimde iletişimin aşırılığını abartmaktır. Birçok çevreci gelişmemiş alanların geliştirilmesini yavaşlatmak ve kirliliğe yol açıcı fabrika ve binaların yapımını sınırlandırmak taraflısıdır. Geliştirmeciler ve birçok başka iş adamı doğal olarak çevrecilerce önerilen kısıtlamalara karşı çıkmaktadırlar. Yeni hiçbir endüstriyel fabrikanın yapımını istemediklerini ve her türlü ekonomik büyümeye karşı olduklarını ileri sürerek çevrecilerin görüşünü çarpıtmaları oldukça sık görülen bir durumdur. Kuşkusuz bu bir abartmadır. Fakat tartışmaların kızıştığı bir ortamda kolayca başvurulabilen bir abartmadır. Çarpıtılmış görüş öylesine mantıktan uzaktır ki eğer hala ona inanmış olsalardı çevrecilerin tarafında kimseyi göremezdik. Holland iletişimin çarpıtılmasının belirli kurallara göre olabileceğini ileri sürmüştür. Farklı iletişim bireyin görüşüne yakın olduğunda gerçekte olduğundan daha da yakın olarak algılanır. Buna benzeştirme etkisi denir. İletişim dinleyicininkinden çok farklı olduğunda ise gerçekte olduğundan daha da farklı olarak algılanır. Bu sürece de zıtlaştırma etkisi adı verilir. Bir tutum değişimi durumunda her iki türden yanlış algılamanın da iletişimin dinleyicide ya da hedefte yarattığı bilişsel çelişkiyi azaltması beklenir. Farklı iletişime benzeştirme onun dinleyicinin görüşüne gerçekte olduğundan daha yakın görünmesine yol açar. Bu durumda iki tutum aç parantez dinleyicininki ve iletişimcininki kapa parantez arasındaki çelişkiyi azaltarak bu çelişkinin yarattığı gerginliği azaltır. Tersi eğilim yani zaten çok farklı bir iletişimin farkını abartma ise iletişimi o kadar aşırı yapar ki inandırıcılığını yitirir. Bir iletişim kaynağı inanılmaz olduğunda ona tepki olarak tutumunu değiştirmesi yönünde dinleyici üzerinde hiçbir baskı kalmaz. Böylece hem benzeştirme ve hem de zıtlaştırma farklı ya da çelişkili bir iletişimin yarattığı baskıyı azaltmanın etkili yollarıdır. Mantığa bürüme ve savunma amaçlı diğer tepkiler. Abbas'ın 1959 tarafından yazılan ilginç bir makale bazı bakımlardan Anna Freud'un betimlediği duygusal çatışmalara karşı geliştirilen savunma mekanizmalarına benzeyen zekice ve karmaşık bir dizi çelişki giderme biçimi ortaya koymuştur. Bireyi mantıksallaştırır, sınırlandırır, yatsır yani inkar eder, yön değiştirir ve genellikle bir durumdaki gerginliği en aza indirebilmek için elinden gelen her şeyi dener. Abbas'ın bir kişinin kendi görüşüyle kaynağın sunduğu arasında farklı konular olduklarını ileri sürerek bir farklılığın bulunmadığına nasıl karar verdiğini açıklar. Bir kişinin yurttaşlık haklarını ve herkes için özgürlük anlayışını desteklediğini düşünün. Öte yandan aynı kişi yerleşme yeri ya da semt seçme konusunda ayrımcılığı yasaklayan yasalara da karşıdır. Bu kişi bir tutum değiştirme girişimi için bulunmaz bir hedef olacaktır. Ona siyahlara kentlerde eşit semt seçme hakkı vermemenin, parantez içinde ABD'de, onları özgürlükten yoksun bırakmak olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat kendisinin ve sizin özgürlükle farklı şeyleri kastettiğinizi, sözcüğe farklı anlamlar yüklediğinizi ileri sürerek sorundan ve dolayısıyla gerilimden kaçacaktır. İnsanların istediklerini yapmada özgür olmalarını istemektedir ve onları, parantez içinde beyazlar, zencileri ev kiralamaya zorlamak özgürlüğü ortadan kaldırır. Ona göre ev sahipleriyle anlaşmak koşulu ile zenciler istedikleri evi kiralamada özgürdürler. Fakat hiç kimse hiçbir şeyi yapmaya zorlanmamalıdır. Tartışmayı iki soruna ayırma onun için tutarsızlığı ortadan kaldırmıştır. Tutarsızlıkları azıcık hile ile ya da mantıksallaştırarak ortadan kaldırmanın birçok yolu vardır. Bunlar da bireyin bilişsel sisteminde başka türden tutarsızlıkları ve dolayısıyla gerilimlere yol açabilirler. Fakat genellikle çelişkili iletişimlerden kaynaklanan gerginliği azaltmada başarılıdırlar. İletişimci için sorun bu yolların kullanılmasını önlemek ve tutum değişikliğini gerçekleştirmektir. Daha baştan iletişimi reddetme. Bu belki de en çok kullanılan çözüm yaklaşımıdır. Mantıksal alanda iletişimi çürütmeye ya da kaynağına saldırarak zayıflatmaya çalışmak yerine birey herhangi belirli bir nedene dayanmaksızın onu reddedebilmektedir. Bir tiryakinin sigara içmeye karşı iyi nedenlere dayandırılmış mantıksal bir iletişime alışılmış bir tepkisi, ileri sürülen görüşlerin sigarayı bırakmasına yetecek kadar güçlü olmadığını söylemektir. Yanıt vermek zahmetine bile katlanmaz, yalnızca kabul etmez o kadar. Ölüm cezalarına taraftar olan bir kişiye böyle cezaların adam öldürme suçlarına karşı caydırıcı olmadıklarına ilişkin yeterli kanıt gösterildiğinde bile ikna olmamak eğilimindedir. Kanıtları bir kenara itip onlara inanmadığını söyler ve tutumunda direnmeyi sürdürür. İnsanları bir şeye inandırmak için genellikle iyi bir tartışmadan daha fazlası gerekmektedir. Çoğu kez kendi tutumları ile çelişkili iletişimlere mantıksallıktan uzak, ussal olmayan biçimlerde tepki gösterirler. Yalnızca söylenenlerin doğru olmadığını söylerler. Bu mekanizmayı pek iyi anladığımızı söyleyemeyiz. Çünkü üzerinde doğrudan çalışılmamıştır. Fakat tutum değişikliği durumlarında sık sık kullanılan bir alternatif gibi görünmektedir. Bu temel bilgiden sonra hedefine ulaşan bir etkileyici iletişimin neden olduğu tutum değişikliğini artıran ya da azaltan özgür etmenlerin tartışılmasına geçebiliriz. Şekil 9.1'de modeli izleyerek bu etmenler birçok gruba ayrılmıştır. İletişimci ya da kaynakla ilgili etmenler, iletişimin kendisi ile ilgili etmenler, iletişimin ve insan ögesinin dışındaki ortamla ilgili etmenler ve iletişimin hedefi durumundaki bireyle ilgili etmenler. İletişim kaynağı. Etkileyici iletişimle ilgili en açık ve güvenilir bulgulardan birine göre kaynağa verilen değer yükseldikçe tutum değişikliği artar. Bu bulgu bilişsel tutarlılık kuramlarından herhangi birine göre beklenebilecek bir sonuçtur. Eğer bir kişi marihuananın korkunç bir şey olduğunu düşünürken bir arkadaşı da harika bir şey olduğunu söylerse sistem dengesizdir. Dengesizliği ortadan kaldırmanın ya da azaltmanın bir yolu marihuanaya ilişkin olumsuz tutumunu değiştirip arkadaşının tutumunu benimsemesidir. Tersine sevmediği bir kişi kendisininkinden farklı bir tutuma sahipse ortada bir dengesizlik ve dolayısıyla da değişiklik yönünde bir baskı yoktur. Böylece insanlar çelişkili bir iletişimin kaynağını ne kadar olumlu olarak değerlendirirlerse tutumlarını değiştirmeleri olasılığı da o kadar artacaktır. Fakat bir iletişimcinin olumlu olarak değerlendirilebileceği bir dizi farklı yol vardır ve bunların hepsi tam olarak aynı sonuçları veremez. Kaynağın inanılabilirliği. Kaynakla ilgili olarak en çok araştırılan boyut inanılabilirliktir. İnanılabilirlik sözcüğüyle amaçlanan temel olarak iletişim konusu alanda kaynağın uzmanlık derecesi ve ayrıca dinleyici durumundaki insanların ona karşı duydukları güven derecesidir. Aç parantez, güvenirliği ayrıca tartışacağız. Kapa parantez. Örneğin yeni bir ilaca ilişkin değerlendirmeler tanınmış bir doktora yüklendiğinde tanınmış bir güldürü ustasına yüklendikleri zamankinden daha inandırıcı olacaklardır. Eğer T.C. Eliot, parantez içinde tanınmış bir Amerikan şairi, belirli bir şiirin iyi olduğunu söylerse aynı değerlendirmeyi yapan bir berberden daha etkili olması beklenir. Bu inanılabilirlik etkisi Holland ve Weiss 1952 tarafından yapılan bir araştırmada ortaya konmuştur. Deneklere 4 sorunla ilgili iletişimler dinletilmiştir. Antihistaminlerin, parantezinde alerji ilacı, reçetesiz satılıp satılamayacağı, o günlerde geçerli bir çelik sıkıntısının sorumlusu olarak çelik endüstrisinin suçlanıp suçlanamayacağı, televizyonun giderek artan popülaritesi bağlamında film endüstrisinin geleceği ve atom gücüyle çalışan bir denizaltının yapılabilme olasılığı. Her iletişim ya inanılabilirliği yüksek ya da düşük bir kaynaktan dinletilmiştir. Örneğin atom denizaltılarına ilişkin iletişimin kaynağının ya tanınmış fizik bilgini Robert Oppenheimer ya da Rus gazetesi Pravda olduğu söylenmiştir. Sonuçlar inanılabilirliği yüksek kaynaklara yüklenen iletişimlerin inanılabilirliği düşük kaynaklara yüklenenlerden daha fazla tutum değişikliğine yol açtığını göstermiştir. Bir başka çalışmada aç parantez Aronson, Turner ve Carl Smith 1963 kapa parantez, deneklere güzel sanatlarla ilgili bir deneyde oldukları söylenmiş ve yazarı belirsiz, yani anonim, çağdaş şiirlerden alınmış, 9 dörtlüğü değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra da sevmedikleri bir kişinin dörtlüklerden birine ilişkin bir değerlendirmesini okumuşlardır. Bu değerlendirmede, yani iletişimde, şiirin deneyim belirtiğinden daha iyi olduğu tezi savunulmaktaydı. İletişim ayrıca deneyim düşündüğünden az daha iyi, oldukça iyi ve çok iyi olduğunu belirtir biçimde de farklılaştırılmıştı. Kritik değişken iletişimin ya T.C. Eliot ya da Mississippi Eyaleti Öğretmen Koleji'nde öğrenci Angus Sternis tarafından yapıldığının söylenmesiydi. İletişimi dinledikten sonra denekler şiirleri yeniden değerlendirdiler. İletişimle deneyin ilk konumu arasındaki çelişkinin derecesine bakılmaksızın inanılabilirliği yüksek kaynağın inanılabilirliği düşük olandan daha fazla tutum değişikliğine yol açtığı görülmüştür. Henüz yanıtlanmamış bulunan ilginç bir soru, bir alanda uzman ve inanılabilir olan birisinin bu uzmanlığın etkisini bir başka alana taşıyabilip taşıyamayacağı sorusudur. Eğer şiir alanında çok saygın ve uzman olan T.C. Eliot politika ya da eğitim alanlarından bir görüşü savunsaydı, aynı görüşü savunan daha az tanımış birisinden daha etkili olabilir ve dolayısıyla daha fazla tutum değişikliğine neden olabilir miydi? Bu konuda çok az kanıt bulunmakla birlikte bir uzman uzmanlığının bir bölümünü ilgili alanlara taşıyabilir gibi görünmektedir. Örneğin T.C. Eliot'un İngilizce hatta müzik öğretimine ilişkin yorumları oldukça etkili olabilir. Fakat iletişimde bulunduğu alan uzmanlık alanından uzaklaştıkça uzman olduğu gerçeği önemini yitirecek ve inandırıcılık gücünü o alana daha az taşıyabilecektir. Müzik öğretimi ya da çağdaş tiyatroya ilişkin görüşleri de oldukça etkili olacaktır. Politika ya da ahlak kuralları üzerine yorumları ise daha az etkili olacaktır. Uzay teknolojisi ve denizaltı savaşları konusundaki görüşlerine gelince herhangi bir kişininkilerden daha etkili olmayacaktır. Ancak şimdilik bu yalnızca bir öngörüdür. Saygınlığın başka alanlara geçebilirliği sorusu gelecekte daha iyi araştırılması gereken araştırmaya açık bir sorudur. Güvenilirlik. Uzmanlığı ne olursa olsun dinleyicinin kaynağın niyetlerine güvenmesi aşırı ölçüde önemlidir. Bir kişi şiir konusunda dünyanın en büyük uzmanı bile olsa onun kendi şiiri hatta bir arkadaşının şiiri üzerine yazdığı değerlendirmelere kolay kolay inanmazdık. Doğuştan getirdiği doğruyu yazma yeteneğiyle pek ilgilenmezdik. Nesnelliği ve dolayısıyla güvenilirliği üzerinde dururduk. Yaranma davranışı, parantez içinde 5. bölüm ve genel olarak yükleme kuramını tartışırken gördüğümüz gibi bir kaynağın tarafsız bir gözlemci olmaması ölçüsünde güvenilirliği kuşku konusu olacak ve söyledikleri daha az etkili olacaktır. Eğer kaynak savunduğu görüşü savunmaktan çıkarı olan ya da o görüşü kişisel başka herhangi bir nedenle savunan birisi olarak algılanırsa, söylediklerini tümüyle nesnel nedenlerle söyleyen birisi izlenimi veren birisinden daha az ikna edici olacaktır. Bir kaynağın temel sorunu dinleyiciyi tarafsız bir gözlemci olduğuna nasıl inandırabileceğidir. Yükleme kuramının tartışıldığı bölümde gördüğümüz gibi bunun anlamı kaynağın dinleyiciye savunduğu görüşün gerçek ve samimi olduğuna, aç parantez içsel yükleme, kapa parantez, tanınma, oy ya da para kazanma, aç parantez, dürüst olmamakla kaynağın kazanacağı bir şeye dışsal yükleme, kapa parantez, isteği gibi çıkar amacı taşımadığına inandırmasıdır. Güvenilir görünmenin bir yolu konuşmacının kendi zararına görünen bir görüşü savunmasıdır. Temel rolü suçluların cezalandırılmasını sağlamak olarak algılanan bir savcının güvenlik güçlerine daha fazla yetki verilmesini, cezaların artırılmasını savunması beklenir. Fakat böyle davranırsa inanılabilirliği azalacaktır. Çünkü bu davranışından kazanacağı bazı şeylerin bulunduğu açıktır. Öte yandan bireysel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması yönünde ve güvenlik güçlerinin yetkilerini artırmaya karşı konuşursa, yani kendi çıkarına ters düşen bir görüşü savunursa inanılabilirliğinin artması gerekir. Bir savcının birinciyi değil de ikinci görüşü savunduğunda daha ikna edici olması ve daha fazla tutum değişikliğine yol açması beklenir. Waster, Aronson, Abrahams, 1966, eski bir suçlunun sunduğu bir iletişimin etkisini incelediler. Eski suçlu, daha fazla bireysel özgürlük lehinde ve polise daha fazla yetki verme aleyhinde konuştuğunda hemen hemen hiç tutum değişikliği görülmedi. Daha güçlü bir polis gücü görüşünü desteklediğinde ise oldukça büyük bir tutum değişikliğine yol açtığı gözlendi. Bu durum şekil 9.2'de gösterilmiştir. Böylece saygınlığı düşük ve kendisinden büyük ölçüde kuşku duyulan kaynak, kendisine çıkar sağlamak yerine zararlı olabilecek bir görüşü savunduğunda oldukça etkili olabilmektedir. Şekil 9.2. Kendi çıkarına ve zararına görüşleri savunurken kaynağın etkililiği. Kaynak: Waster, Aronson, Abrahams, 1966. Benzeri bir etki, hedef kaynağın iletişimi yani mesajı kendisine duyurma niyetinin olmadığına inanırsa görülmektedir. İnsanlar bir etkileyici iletişimi rastlantı sonucu duyduklarında, iletişimin amaçlı olarak kendilerine yöneltildiğini düşündüklerinde olduğundan daha fazla etkilenmektedirler. Aç parantez, Waster ve Festinger, 1966, Brock ve Becker, 1965, kapa parantez. Bu etki ayrıca kaynağın algılanan inanılabilirliğinin bir sonucu olarak da görünmektedir. Kaynak insanların kendisini dinlediğini bilirse onları inandırmaya çalışabilir ve tümüyle dürüst davranmayabilir. Dinlediklerini bilmezse dürüst davranmama olasılığı düşecektir. İkinci durumda insanların iletişime inanmaları olasılığı daha yüksektir. Ve bu nedenle de görüşlerini değiştirmeleri olasılığı daha fazladır. Bu durumda etkileme niyetinin algılanması tutum değişikliği üzerinde oldukça etkili olabilir. Dinleyici kaynağın kendi görüşünü değiştirmeye çalıştığını düşünürse büyük bir olasılıkla daha kuşkulu olacak ve tutumunu daha az değiştirecektir. Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Hedefin kaynağın ikna etme amacına ilişkin algısı bazen iletişimin etkisini azaltırken bazen de artırmaktadır. Kaynak çok inanılır bir kişi olduğunda ya da çok sevildiğinde algılanan ikna etme niyeti olumlu yönde daha fazla tutum değişikliğine yol açmaktadır. Bu koşullar altında birey genellikle iletişimciyi hoşnut etmek için elinden geleni yapar. Kaynağın kendisinden ne istediğini tam olarak bilirse onu iletişimcinin niyetini gizlediği durumdakinden daha fazla yapmak eğilimindedir. Örneğin Miss ve Aronson, 1965, erkek deneklerin sevdikleri bir kadın tarafından kadının etkileme niyeti belliyken pek belli olmadığı durumdakinden daha fazla etkilendiklerini göstermişlerdir. Etkideki bu artış kaynak hedefin hoşnut etmek istediği ve güvenmemek için bir neden bulamadığı, sevilen bir kişi olduğu her zaman genellikle görülür. Bu nedenle ilk bakışta ikna etme niyeti İletişimin etkisini azaltacakmış gibi görünmekle birlikte tam tersi etkiyi yaptığı zamanlar vardır. Sevilebilirlik. Çekicilikle ilgili bölümde de tartıştığımız gibi insanlarda kendileriyle benzer görüşlere sahip insanları sevme yönünde güçlü bir eğilim vardır. Benzer biçimde tutarlılık kuramlarının işaret ettiği gibi insanlar sevdikleri insanlarla aynı görüşü paylaşmalarını sağlayacak biçimde tutumlarını değiştirirler. Ancak sevmenin tutum değişikliğine yol açtığı psikolojik süreç uzmanlığın tutum değişikliğine yol açtığı süreçten biraz farklıdır. Kelman 1961 tarafından önerilen bir kurama göre sevgi insanların sevilen bir kaynakla özdeşleşmeye çalışmaları ve bu yüzden o kişinin tutumlarını, zevklerini, davranış ve giyinme biçimlerini benimseme eğilimleri nedeniyle tutum değişikliğine yol açar. Kaynağın görüşü için ortaya koyduğu mantık ya da nedenler önemli değildir. Öte yandan uzmanlar tutum değişikliğine neden olurlar çünkü insanlar bir uzmanın söylediklerine daha fazla dikkat eder ve onları daha ciddiye alırlar. Doğru olmaları olasılığının daha yüksek olduğunu düşünürler. Bu kuramdan çıkan sonuca göre bir uzmanın inandırıcılığı için iyi bir mantığın ya da iyi bir tartışmanın yaşamsal önemi vardır. Fakat bunun sevilen ama uzman olmayan birisi için çok önemli olmaması gerekir. Newman 1976 iki iletişimci kullanarak bu denenceyi sınamıştır. Sevilmeyen fakat uzman bir iletişimci ile sevilen fakat uzman olmayan bir iletişimci. Tutum değişikliği konusu ortalama bir insanın her gece gereksinim duyduğu uyku süresi, uzman iletişimci de uyku üzerine yeni yazılmış bir kitabın ortak yazarı olan bir psikoloji profesörü idi.